Beşinci ayrım sayfa 41. Ultimatum. Anders de la Motte. İçeri gel David, ben Frank. Kapıyı açan adam elini Sarac'a uzattı ama Sarac sıkmadı. Eskil'in ona gösterdiği flu fotoğraftaki adamdı. Eskil haklıydı. Gerçekten birbirlerine benziyorlardı. İkisi de polis görünümlüydü ya da suçlu veya her ikisi de. Adamın yanından geçerek dağınık ufak bir ofise girdi. O da 15-20 metrekareden büyük olamazdı. Bir duvara bir kamp şiltesi ve bir uyku tulumu dayalıydı. Bir de muhtemelen tuvalete açılan bir kapı vardı. Karşı duvarda dışarıdaki otoparka bakan kirli bir pencere bulunuyordu. Aşağıda tepelemesine dolu iki çöp kutusu görünüyordu ama binanın genel haline bakılırsa inşaat çalışmaları çok uzun zaman önce sona ermişti. Harap haldeki endüstriyel mülk oldukça ihmal edilmişe benziyordu. Sarac otobüs durağının yanında geleceği gururla gösteren bir iki büyük reklam görmüştü. Cam ve beton gökyüzüne uzanmaktaydı. Bunun gibi 1970'ler tipi kulübeler değildiler. Hepsi hazır, anlaştığımız gibi. Kendisine Frank diyen adam odanın ortasında kamp masasındaki iki ahşap sandalyeyi işaret etti. Masada açık bir dizüstü bilgisayar vardı ve yanında tripod üstüne yerleştirilmiş bir kamera durmaktaydı. Sarac ceketini çıkarıp sandalyenin üstüne astı ve sonra oturdu. Frank önüne bir fotoğraf koydu. Kaportadaki sarışın kadındı. Sarac'ın zaten görmüş olduğu korkunç resmin aynısıydı. Sadece çekim açısı farklıydı. Ardından bir kağıt, araç kaydının, arabanın sahibinin isminin belirgin bir biçimde daire içine alındığı bir çıktısını gösterdi. Ve bir başka fotoğraf vardı, yine o güzel görünüşlü aile. Sarac yutkundu, kalbi o kadar hızlı atıyordu ki nefes almakta güçlük çekiyordu. Hemen sonrasında beni aradı. Çocuk gibi zırlıyordu dedi Frank. Oraya gidip etrafı temizledim. Orada bulunduğunu gösteren bütün delilleri yok ettim. O da karşılığında bana seni anlattı. Kiminle konuştuğunu, kazadan sonra ne kadar şey hatırlayabildiğini. Janus avında benim gizli kaynağım oydu. Ve bana Janus'la senin adada olduğunuzu da o söyledi. Sarac derin bir nefes aldı. Demek ki doğruydu. İhanete uğramıştı. En tepedeki üstü tarafından ihanete uğramıştı.
''Bu ne anlama geliyor biliyorsun değil mi?''
Frank alçak bir sese devam etti.
''Bunun peşinden gitmeyi seçersen sonuçların ne olabileceğini. Bu çeşit bir bilgi ölümcül olabilir.''
''Eğer bilmesem...'' Sarac boğazını temizledi. Adada boğazını delen kurşun gırtlağına hasar vermiş, sesini oynak hale getirmişti. ''Bilmesem burada olmazdım.'' Frank başını salladı. Odanın diğer ucundaki ufak lavaboya gidip bir bardak su doldurdu ve masaya koydu. Sonra bilgisayarın önüne oturdu. Sarac başını kaldırıp bakmadan önce bir iki yudum aldı.
''Pekala dedi Frank, sıra sende. Benim sırrıma karşılık senin sırrın. Anlaştığımız gibi.''
Adam bir tuşa bastı ve kamerada küçük kırmızı bir ışık yandı.
''Ne zaman istersen konuşmaya başlayabilirsin.''
Sarac yeniden boğazını temizledi ve farkında olmadan boğazındaki yarayı kaşıdı.
Benim adım David Sarac. Stockholm polisi için muhbir denetmenliği yapıyorum ve gizli bir kaynaktan, Janus isimli bir gizli ajandan sorumluydum. Aynı zamanda yeni yıl gecesi Skarpö'deki çatışmanın sorumluluğu da bana ait. Orada ölen ve yaralanan herkes Janus'u ele geçirmeye, onun gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Hiçbiri başarılı olamadı.
Sarac durakladı, sonra burnundan bir nefes aldı.
Gerçeği bilen tek kişi benim. Janus'un kim olduğunu bilip hayatta kalan tek kişi.
Julia sandalyesinden kalktı, dizini masaya vurdu ve az kalsın sabah kahvesini önceki akşamdan beri masasında duran korkunç fotoğrafların üzerine döküyordu.
''Yok mu? Bir ceset nasıl yok olabilir?''
''Yani?''
Hattın öteki ucundaki patalonun sesi kupkuruydu.
Yok oldu demedim, burada değil dedim. Arada büyük fark var. Burada adli tıp biriminde cesetleri kaybetmek gibi bir alışkanlığımız yoktur.
Yulia dizinin acısından yüzünü buruşturdu. Henüz semantik bilgiçlikle başa çıkmaya yetecek kadar kahve içmediğini söyleyecekti ki son anda kendine engel oldu.
Peki bana cesede ne olduğunu söyleyecek misiniz dedi elinden geldiğince sakin bir sesle.
Meslektaşlarınız dün gece gelip almışlar, kendi kamyonetleriyle falan gelmişler.
Bir an için Yulia'nın beyni çalışmayı kesti, meslektaşlarım diyebildi. Meslektaşların parçalanmış cesedi alıp götürmüşler mi yani? Bunun kulağa ne kadar aptalca geldiğinin farkındaydı.
Aynen öyle dedi patolog. Güvenlik polisindeki meslektaşlarınız, gece vardiyasındakilerin dediğine göre bayağı bir aceleleri varmış.
Perso'nun odasının kapısı açıktı ama içeriden barikatla kapatılmış olsa da fark etmezdi. Kimse Yulia'nın işine karışamazdı, ne güvenlik polisi ne de başkaları.
Neler oluyor yahu? Güvenlik polisi ne demeye cesedi alıp götürdü?
Sana da günaydın Gabrielson. Tam seni arayacaktım. Beni zahmetten kurtardın. Lütfen otur.
Persson etli eliyle masasının karşısındaki iki sandalyeden birini işaret etti. Yulia ancak o zaman diğer sandalyede Amante'nin oturmakta olduğunu fark etti.
Eh diye devam etti Persson. İkinize vereceğim haber ki anlaşılan Yulia çoktan almış. Güvenlik polisi kendi akıllarınca yükümüzü hafifletmeye karar vermiş.
Persson hafifçe gülümsedi, çenesi kırıştı.
Anlaşılan parçalanmış cesedimiz terör şüphesinin olduğu bir dosyayla bağıntılıymış. Bir çeşit ilticacıyla. Suriye'den mi, İran'dan mı ne?
Bu doğru değil dedi Yulia, umduğundan çok daha az sakin bir şekilde.
Öyle mi? Persson'un mutlu gülümseyişi hafiften yok olur gibi oldu.
Yulia derin bir nefes aldı.
Kurbanımız Scarpe'deydi. Kayıtlarda DNA'sı eşleşmiş. Zaten en az bir kişinin kaçtığını biliyorduk. Muhtemelen bulduğumuz kişi de o.
Persson doğruldu. Hareketi nedeniyle altındaki sandalyesi gıcırdadı.
Sen bunları nereden biliyorsun?
Dün akşamüstü Ulusal Adli Tıp Biriminden biriyle görüştüm dedi.
Dudağını ısırdı ve yaklaşan patlamayı bekledi. Persson'un yüzü pembeden kırmızıya döndü.
Neden hemen bana söylemedin peki?
Eh, kısmen saatler öncesinden ayrılmış olduğun için, kısmen ölüm kalım meselesi olmadıkça, mesai saatinden sonra biri seni aradığında kızdığın için. Ama esas olarak basına haber verip kazanç sağlama fırsatı göreceğin ve dolayısıyla işimi 10 kat zorlaştıracağın için diye geçirdi içinden Yulia. Bir an için bunların hepsini gerçekten yüksek sesle söylemeyi düşündü.
Size bu sabah ilk iş söyleyecektik deyiverdi Amante aniden. Önce bir durumu değerlendirmek istedik. Açıkçası kurbanın aylardır ölü olduğu bir dosyada çok bir aciliyet yaratmadığını düşündük.
Persson ona ters ters baktı, hatta Yulia bile kem gözden nasibini aldı. Bu esnada Persson kendini yine yüksek sesle şikayet eden sandalyesine geri bıraktı.
Kahretsin, böyle şeyler derhal bana haber verilmeli, bu çok açık değil mi? Scarpe'yle olan bağ her şeyi değiştirir. Basın kafayı yiyecek, telefonlar susmayacak. O profesyonel piç kuruları hackerlarından birine bilgisayar sisteminden dosyayı aldırmış olsa gerek. Laboratuvar da eşleşme yakalar yakalamaz önden haber almışlardır. Güvenlik polisi Scarpe dosyasına müdahale etmek için geçtiğimiz kıştan beri fırsat kolluyor. Bu kadar hızlı davranmalarına şaşmamak gerek. Hemen bölgesel suçlar biriminin amirine haber vermeliyim.
Güvenlik polisi neden Scarpe soruşturmasına dahil olmak için bu kadar istekli?
Persson ters ters Yulia'ya baktı.
Sağır falan mısın? Yeni polis hiyerarşisinde yerlerini sağlamlaştırmak istiyorlar. Devasa bütçelerine değdiklerini ispatlamaya çalışıyorlar. Eğer güvenlik polisi Scarpe dosyasında karanlıkta kalan son noktaları da aydınlatır ve kaçan kişiyi bulursa ki ne bizim birimimiz ne de ulusal suç birimi şu ana kadar onu bulabildi. Biz beceriksiz aptallar gibi görüneceğiz. Çok teşekkürler Gabrielson. Sana söz, bu örnek alınması hareketinden bölgesel suçlar biriminin liderine kesinlikle bahsedeceğim.
Julia kendini tutmaya çalıştı. Her zamanki kadar başarılı olamadı. Bunu da kafein eksikliğine bağladı. Peki ya sana ne demeli dedi. Güvenlik polisinin öylece gelip her şeyi devralmasına izin mi veriyorsun? Beni aramıyorsun bile dosya bende olmasına rağmen. Güvenlik polisinden kimle konuştun, hangi birimle, hangi dosya numarasını verdiler?
Julia sınırı aştığını, hatta bayağı bir aştığını fark edip kendini durdurdu. Şimdi iyi dinle dedi. Person masasına doğru eğilip işleri olduğu gibi kabullenmek gerektiğini bilecek kadardır emniyettesin. Suçu bana atmaya kalkışma. Bana doğru düzgün haber vermiş olsaydın onlara defolup gitmelerini söylerdim. Tıpkı fiziksel önlemler almadan önce şu an sana ve bu küçük arkadaşına söylediğim gibi.
İkili Person'un odasından uzaklaşırlarken Amante onu koridorda bir köşeye çekti. Solmuş bir takım adam manzarası resminin önünde durdular. Az önce ne oldu bana açıklar mısın dedi sessizce. Anlamışsındır sanıyordum diye mırıldandı Julia. Tembel patronumuz hatırlayamadığı bir sebepten ötürü güvenlik polisinden ismini hatırlayamadığı birinin dosyamızı devralmasına göz yummuş. Ve şimdi de kendi üstünü arayacak ve bütün suçu bize atacak.
Yani dosyadan alınıyor muyuz?
Onu kelimeleri döküp söylemedi aslında. Çok da önemi yok zaten. Ceset yoksa dosya da yok demektir. İlerleme sağlayamayız. Ulusal Adli Tıp Birimi bundan böyle yalnızca güvenlik polisiyle konuşmaları için çoktan emir almıştır. Hatta tahminim o ki sebebini de ulusal güvenlikle ilgili bir şeye bağlamışlardır.
Julia sustu ve yanlarından geçen bir meslektaşlarını işaret etti. Pekala aşağı yukarı ben de aynı şeyi düşünmüştüm dedi Amante. Adam duyamayacak kadar uzaklaştıktan sonra. Sadece emin olmak istedim dedi. Omzunun üstünden bakıp Julia'ya biraz daha yakınlaştı. Sana göstermem gereken bir şey var cesedimizle ilgili.
Julia kaşlarını kaldırdı ve devam etmesini bekledi. Ama Amante devam edeceğine dair bir emare göstermedi. Pekala dedi Julia, bir kahve alayım. Senin odanda mı benim odamda mı?
Amante başını iki yana salladı. Burada olmaz. Benim evimde. Ben sana kahve yaparım.
Sarac kamp yatağından kalkıp bilgisayarı açtı ve masaya oturdu. Öyle ya da böyle onun için gerçek uykunun yerini alan yarım şekerlemeyi gerinerek üzerinden atmaya çalıştı. Zaman azalıyordu. Sakinleştiricileri 4 gün daha onu idare ederdi. Ama o zaman itibarıyla her şeyin sona ermiş olmasını diliyordu. Konuşmalarından bu yana 3 gün geçmişti. Frank video çekiminden kısa bir süre sonra gitmişti. Eşyalarını toplamış, Sarac'a ofis anahtarını vermiş, ayrılmadan önce bilgisayarın ve şifreli e-postanın nasıl kullanıldığını göstermişti. Sarac bu defa elini sıkmıştı. Artık Frank'ın kim olduğunu ve Janus'un kim olduğunu bulmak için neden bu kadar çok şeyi göze aldığını biliyordu. Ama Frank bu defa geçen kış yaptığının aksine Janus'la ilgili bilgiyi çalmaya kalkışmak yerine karşılığında bir şey teklif etmişti. İki eşit taraf arasında adil bir anlaşma. Quid pro quo. İşte şimdi burada yıkılmayı bekleyen harabe bir binada dağınık küçük bir ofisteydi. Harika bir sığınaktı. Artık peşine düşmüş olmaları gerekirdi. Merkez istasyondaki güvenlik kameralarından onu takip etmiş ve şu ya da bu şekilde dairesine uğramış olduğunu da anlamış olmalılardı. Ama izler orada silikleşecekti. Bu odaya gelmek için 3 ayrı otobüse binmiş, her seferinde farklı bir seyahat kartı kullanmıştı. Hepsini de farklı yerlerden almış ve Hunter'ın talimatlarına uyarak nakit ödemişti. Burada güvendeydi, en azından yeterince güvende. Günün tamamını bir sonraki hamlesini düşünerek geçirmişti. Nihayetinde sadede gelmeye karar vermişti. Bildiklerini açıklayan şifreli bir e-posta göndermişti ve istediği şeyleri. Ama henüz bir cevap gelmemişti. E-posta hesabına girdi ve sayfanın yüklenmesini beklerken parmaklarıyla cebindeki uyku hapı poşetini kavradı. Hapları bir kez daha saydı, tekler ve çiftler.
Debt, I can't escape till the day I die.
Dipnot, İngilizce borcumu ölene kadar ödeyemem diye yankılandı şarkı sözü zihninde tıpkı geçen Noel olduğu gibi. Sayfa yüklenmişti. Gelen kutusunun en yukarısında yeni bir mesaj vardı. Nefesini tuttu. E-postayı açmak için tıklarken kafasındaki şarkının sesi yükseldi.
Call your lip and make me want to live for one more day. Make me want to sleep through one more night.
Dipnot, İngilizce dudaklarını bük ve bir gün daha yaşamayı istememi sağla. Bir gece daha uyumayı istememi sağla. Bir cevap gelmişti. Son bir görev, son görevi. Daire hiç de Julia'nın beklediği gibi değildi. Östermalm'deki binanın holü yüksek kemerler ve cilalı teak ağacından trabzanlı ağır kireç taşı merdiveniyle oldukça görkemliydi. Ancak dairenin gösterişli kapısının ardındaki mobilyalar çok daha sıradandı. Julia gerçekten teklifine hayır demeliydi. Sözde orta er ne diyecekse polis merkezinde demeli, Julia onunla eve gidip vakit kaybetmemeliydi. İtiraz etmeden hatta soru bile sormadan onunla yola düşmesi tamamen Oscar Wally'nin suçuydu. Wally'nin ve kendi kahrolası merakının. Ne yazık ki Amante'nin dairesi kendisi ya da niyeti hakkında doğrudan bir ipucu vermiyordu. Üç yatak odasından ikisi pencere pervazlarındaki birkaç ölü sinek dışında bomboştu. Üçüncüde katlanır bir yatak, iki açık koli ve yerde duran ufak eski moda bir televizyon vardı. Ne bir fotoğraf, ne bir resim, ne de orada yaşayan kişiyle ilgili bir şeyler söyleyen başka bir şey mevcuttu. Çıplak duvarlar arasında yankılanan tek ritim yalnızlığın kiydi. Boşanma dedi Amante Julia'nın izlemini doğrulayarak. Tüm eşyalarım depoda. Eski karım buraya yanlış eşyaları yolladı. Eski tatil kıyafetlerimi. Amante yat kulübü ceketini ve kazağını işaret etti. Bu ceketten nefret ettiğimi biliyor. Yani muhtemelen bilerek yapmıştır. Sanki mesele hakkında yeterince şey söylediğini belirtir gibi omuzlarını silkti. Mutfakta kahve var. Sıcak su sağdaki musluktan akıyor. Ben bir gidip... Amante tuvalet kapısını işaret etti. Tabii ben hallederim dedi Julia. Mutfak böyle bir şey mümkünse dairenin geri kalanından bile daha çıplaktı ve pahalı. Mermer tezgahlar, büyük bir şarap dolabı, altı gözlü bir gazlı ocak. Üvey baba parası diye tahmin etti Julia. Daire Amante'nin bile olabilirdi. Julia kahve makinesini göremedi ancak hazır kahve dolu bir kavanoz ile reklam logolu bir iki uyumsuz kahve kupası buldu. Alman işi musluklardan biri sıcak su yazısıyla etiketlenmişti. Julia onu denedi ve beklediği gibi musluktan kaynar su aktı. Ne fikirdi ama. Julia iki kupayı suyla doldurdu, biraz kahve tozu atıp lavaboda bulduğu kahve lekeli bir yemek çubuğuyla karıştırdı. Ürperdi. Kupalardan yayılan koku baştan çıkarıcı değildi, ancak birazcık süt her şeyi katlanılabilir kılacaktı. Buzdolabına ait olduğunu umdu, mas çelikten genişçe bir kapıyı açtı, içinde açılmış bir bezelye çorbası konservesi, kutuları yağlanmış birkaç Çin yemeği ve bir teneke kutuda düşük alkollü bira buldu. Bu devasa mutfağı Amante'nin ziyan ettiği ortadaydı. Buzdolabının ortasında yeni gibi görünen büyük sarı bir plastik soğutucu vardı. Amante zahmet edip buzdolabından bir iki raf çıkarmış ve ona yer açmıştı. Julia bunun taze tutulması gereken bir şey içerdiğini tahmin etti. Şansı yaver giderse içinde süt bile olabilirdi. Yandaki kayışları açıp kapağı kaldırdı. Bir an için kalbi durur gibi oldu. Bir adım geri attı, sonra bir tane daha. Buzdolabının kapağı kendi kendine kapandı ve Julia orada elinde soğutucunun kapağıyla öylece kala kaldı. Amante mutfağa geldi. Kahveyi bulabildin mi? Julia ile göz göze geldi ve durdu. Amante dedi Julia sesinin sakin tınlaması için elinden geleni yaparak. Çok özel değilse cesedimizin kafasının buzdolabında ne aradığını açıklayabilir misin? Sarac ceketini giydi ve beresini taktı. Küçük odanın ışıklarını yaktı, saate baktı. 5:10 geçiyordu ve karanlık çoktan pencereden görünen otoparka çökmeye başlamıştı. Yola koyulma zamanıydı. Bir sebepten farklı hissediyordu. Neredeyse heyecanlıydı. Ellerini ceplerine sokup uyku haplarının olduğu poşeti elledi. Bir ile poşeti çıkarıp pencereden gelen zayıf ışığa doğru tuttu. 25 oval hap. Minik mutfak alanına gidip dolabı açtı ve poşeti içeri sıkıştırdı. Sonra odadan çıkıp kapıyı ardından sessizce kapattı. Artık başlamıştı. İşleri yoluna koyacaktı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 51.